Yorumunu yapmakta olduğumuz Eskentlaşmadan Yasanın Tekrarı kitabı 14. bölümdeyiz. Musa peygambere vahiy yoluyla verilen kutsal kitabın ilk 5 kitabına Tevrat denmektedir. Tevrat İbranice'de öğretiş anlamına gelen Tora sözcüğünden türemiştir. Kutsal kitabın ilk 5 kitabına Pentatük adı da verilir. Musa tarafından İsa'dan önce 1450 yılları dolayında kaleme alındı. Ama ilhamı veren Tanrı'ydı. Kutsal yazılarda bu kitaplar yasa kitapları olarak da tanımlanmaktadır. Tevrat'ın ilk kitabı yaratılıştır. Yaratılış kitabı insanın yaratılışını ve daha sonra günaha düşüşünü ele almaktadır. Yaratılış kitabında aynı zamanda İbrahim peygamberin soyundan gelecek bir ulusun başlangıcını görüyoruz. Yaratılış kitabının sonunda onların 70 kişilik bir aile olarak Mısır'a göç ettiklerini okuyoruz. Çıkış kitabında onların köle olarak Mısır'da köle olduklarını, ezildiklerini, sonra da Tanrı'nın Musa peygamber aracılığıyla onları Mısır'dan kölelikten kurtardığını görmekteyiz. Çölde vaat edilen yere doğru ilerlerken Tanrı onlara Sina Dağı'nda kutsal yasayı 10 emri veriyor ve onları çölden geçirip mucizevi bir şekilde besleyerek vaat edilen ülkeye doğru yönlendiriyor. Tevrat'ın 3. kitabı olan Levililer'de bu halkı Sina Dağı'nın eteklerinde bekler durumda görebiliriz. Onlar beklerken Tanrı da Musa peygamber aracılığıyla onlara hem kişisel hem de toplumsal olarak kutsal bir yaşam sürdürmeye çağırır ve bu alanda kurallar ve yasalar verir. Tapınma çadırını onlara Rab ile buluşabilecekleri bir yer olarak verir. Buluşma çadırında onlara nasıl tapınılması, kendisine nasıl yaklaşmaları gerektiğini açıklar. 4. kitap olan Sayılar'da Sina Dağı ile Moab arasında Musa peygamber ve Mısır'dan çıkardığı halkın çölde 40 yıl süren yolculuk öyküsü anlatılır. Bu parçada Yahudilerin sık sık düştüğü ahlaksızlık ve putperestlik olarak bilinen isyanları açıklanır ve Tanrı'nın sık sık onları ağır şekilde yargıladığı belirtilir. Bunun yanında az da olsa Tanrı'ya güvenen insanlar önümüze konuluyor. İşte yorumunu yapmakta olduğumuz Yasanın Tekrarı, eski adıyla Tesniye kitabı, Musa peygamberin kaleme aldığı 5 yapıtın sonuncusudur. Tesniye kitabına ikinci yasa anlamına gelen Deuteronomi deniyor. Ancak bu yeni bir yasa değil, vaat edilen ülkeye girmek üzere bulunan bu halka daha önce Sina Dağı'nda vermiş olan yasanın özünü tekrarlayan bir son özettir. Yasa kitabının konusu sevgi ve itaattir. İtaat insanın Tanrı sevgisine karşı gösterebileceği tek tepkidir. Yasa kitabı aynı zamanda Musa ile Tanrı arasındaki yakın dostluğun ve Musa'nın çölde geçirdiği 40 yılın getirdiği tecrübe birikiminin ürünüdür. İkinci yasa kitabının amacına gelince Sina Dağı'nda Tanrı yasasını verirken şimdi vaat edilen ülkeye girmek için hazırlanan yeni kuşak bunu tecrübe etmemişti ve verilen yasayı iyi bilmiyordu. Yeni kuşak şimdi Ürdün Irmağı'nın güneyine gidip orada ülkeye girmek için bekliyordu. Ürdün Irmağı kıyılarına geldikten yaklaşık bir ay sonra ırmağı aşıp ülkeye gireceklerdi. Yaklaşık 40 yıl öncesi Mısır'dan çıkan ergin kuşak şimdi ortalarda yoktu. Onların imansızlıklarından doğan itaatsizlikten dolayı Yeşu ve Kalev hariç tümü çölde ölmüştü. Onlar Rabbin buyruklarını yerine getirmedikleri, bu buyruklara uymadıkları için Rabbin yasasına karşı geldiler. Tanrı'ya iman edebilme cesaretini gösteremediler. Bu ise ihmalkarlıktan doğan günahtır. Şimdi ergin yaşa gelen yeni kuşağın bu göksel yasayı anlayabilmesi için çölde geçirdikleri 40 yıllık tecrübenin ona açıklanması gerekiyordu. İşte bu kitapta aynı zamanda Tanrı'nın verdiği buyruğa göre onlar bu yasayı çocuklarına sürekli şekilde hatırlatmalı ve öğretmeliydiler. Kitabın sonunda Musa peygamber önderliğini bir başkasına teslim ederek bu hayattan göçmeden önce son talimatları bu halka verir. Çöldeki tecrübelerini özetler, Tanrı tarafından verilen yasanın bazı yönlerini vurgular ve vaat edilen ülkeyle bağlantılı olarak Tanrı'nın verdiği vaadin gelecek konusunda nasıl gerçekleşeceğine ilişkin onlara bir açıklama yapar. Son olarak Musa peygamber onlara yeni bir ilahi öğretir. 12 oymağı kutsar ve ölümüne hazırlanır. Yasa kitabı Musa'nın ölümüne ağıt yakarak son bulur. Şimdi yoruma 14. bölümden başlayayım. 14. bölümün konusuna İsrail'in besin deposu diyebiliriz. Leviler kitabının 11. bölümü ile yasa kitabının 12. bölümü insanların ne yiyecekleri konusunda bilgi verir. Şimdi ele alacağımız bu 14. bölümde yemek konusunda biraz daha detaylı bilgiler veriliyor. Leviler kitabında o kadar net bilgi verilmezken, şimdi bu yasanın kitabında, eski çeviride Tesniye kitabında daha net bir tablo önümüze çıkar. Bunun nedeni açıkça görülebilir. Leviler kitabından bu yana İsrail, kendisine verilen yemek listesinin nasıl uygulanabileceğini çölde tecrübe etmişti. Şimdi biraz daha detaya, ayrıntıya girebilirdi Tanrımız. Siz Tanrınız Rabbin çocuklarısınız. Ölülere ağıt yakmak için bedenlerinizi yaralamayacaksınız kesinlikle. İki kaş arasındaki tüyleri almayacaksınız. Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız siz. Rab öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti diyor yasanın tekrarı 14, 1 ve 2. ayetlerde. Değerli dostum, burada yasaklanan şeyler nelerdi? Putperestlerin uyguladığı bazı şeylerdi. O günlerde putperestlerin ayinlerinde uygulanan yöntemlerdi bunlar. Günümüzde bile buna benzer şeylerin bazı ilkel kabilelerde uygulandığını görmekteyiz. Putperest tapınma şekillerinde uygulanan şeyler de bunlar dediğim gibi. Buna vurgu yapıyorum çünkü önemlidir. Tanrı'nın halkı kendisini bunlardan, putperestliği yansıtacak her tür şeyden uzak tutacaktı. Rab Tanrı'ya ait olduğu belli olmalıydı. Yaşamıyla, tutumuyla, davranışıyla. Leviler kitabını çalışırken temiz ve kirli hayvanlar konusunda çok daha ince ayrıntılara girmiştim ve açıklamıştım. Şunu vurgulamam gerekir ki, Tanrı'nın İsrail ulusuna verdiği gıda listesi sadece dini bir tören meselesi değildi. Hayır, bu kurallara uydukları süre fiziksel açıdan da onlara yararı olacaktı. Bu gerçek yüzyıllar boyunca kazanılan tecrübelerin onayını almaktadır. Bilindiği gibi orta çağlarda birçok hastalık, veba hastalığı tüm Avrupa'yı kasıp kavururken Yahudi toplumunu hemen hemen hiç etkilememişti. Yahudi olmayan ulusların büyük bir kısmı bu veba salgınına kurban gitti. Ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar veba hastalığından dolayı Yahudileri suçlamaya başladılar. Neden insanlar veba hastalığından ölürken Yahudilere bir şey olmuyor? Demek ki bu işin içerisinde bir bit yeniği var diye düşündüler. Tabii ki Yahudiler veba gibi salgın bir hastalığın nedeni olamazlardı. Ancak İsrail'e verilen gıda kurallarına uymuş olmaları bu halkı bu tür hastalıklardan korumuştu. Sanımca 20. yüzyılın sonu diyet dönemi diye tanımlanabilir. Evet, herkes diyetle ilgileniyor. Süpermarketlerde diyet için özel bir köşe ayrılıyor. Bunun din ile hiçbir ilgisi yoktur. Tanrı bugün, değerli dostum, bizlere bir besin listesi vermiyor. Günümüzde diyet genelde kilo vermek için ya da şeker hastalığının etkisini azaltmak için uygulanır ve buna benzer hastalıklar için. Dini açıdan et yemişiz ya da yememişiz, bu bizim ruhsal durumumuzu hiçbir şekilde etkilemez. Önemli olan Tanrı önündeki konumumuzdur. Önemli olan içimizdeki, yüreğimizdeki durumdur, tutumdur. Tanrı insanın yüreğine bakar. İnsan dış görünüşe bakar ama Tanrı yüreğe bakar. Bu nedenle önemli olan Tanrı önündeki konumumuzdur. Ancak şunu da söylemeliyim ki, Tanrı'nın İsrail'e verdiği bu diyet kurallarına uyarsan, bu dünyada biraz daha uzun bir zaman kalabilirsin. Hava kirliliğine dayanabilirsen tabii. Yediğin yemeklere dikkat etmezsen belki de kestirme yoldan Tanrı'nın huzuruna çıkarsın. Bugün öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık hormonsuz bir şey yok. Her şey, yiyecekler bile öz doğallığını yitirmektedir. Ne yazık. Şimdi hangi hayvanlar kabul edilir ve hangileri kabul edilmez açıklayacaktır. İğrenç sayılan hiçbir şey yemeyeceksiniz diyor. Şu hayvanların etini yiyebilirsiniz. Sığır, koyun, keçi, geyik, ceylan, karaca, yaban keçisi, gazal, ahu, dağ koyunu, çatal ve yarık tırnaklı geviş getiren her hayvanın etini yiyebilirsiniz. Yasanın tekrarı 14-3-6 ayetler arası. Şimdi burada sıralanan hayvanlar onların rahatlıkla yiyebilecekleri temiz hayvanlardı. Yasaklanmayan hayvanları belirleyen iki işaret vardı. Bu iki işaret aynı zamanda bize ruhsal ders de olabilir. Yemesi kabul edilen hayvan çatal ya da yarık tırnaklı olacaktı. Şimdi bundan nasıl bir ders çıkarabiliriz? Bunun neresinde bize bir ders vardır? Bakın, Mesih imanlısının Rab'le birlikte yürüyüşü ele alınabilir. Çatal ya da yarık tırnak hangi yöne gideceğini bilmeyen imanlıyı dile getirebilir. Tabii yorum yaparken bunu zorlamak istemiyorum ama böyle düşünüyorum. Şimdi beni yanlış anlamayın. Biliyorum çok kez Mesih inancına bir sürü şeriatçılık girebilir. Birçok kişi Musa'ya verilen 10 buyruğun sınırları içinde kalamıyor. Buna 25 tane daha buyruk ekliyor. Hatta bu buyruklara uymaya çalışarak yaşarlar. Değerli dostum, burada Rabbin belirlediği çatal tırnak böyle bir yaşamı yansıtamaz. Burada kullanılan çatal ya da yarık sözcüğü orijinal İbranice'de ilginç bir anlam taşır. Aslında iki ters anlamı aynı anda dile getirir. Birisi bir şeyden kopup ayrılmak anlamındadır. Ama aynı sözcük bir şeye yapışmak anlamına da gelebilir. Bir şeyden kopup ayrılmak ya da bir şeye yapışmak. Bu ikinci açıklama da bir şeyden ayrılıp başka bir şeye yapışmak anlamına gelebilir. Anladınız mı? Bir şeyden ayrılıyorsun ama başka bir şeye yapışıyorsun. Birisi bir şeyden kopup ayrılabilir ve aynı zamanda başka bir şeye yapışabilir. Burada vurgulanması gereken nokta şudur. Bir kişinin bazı tabiatlardan ve alışkanlıklardan ayrılması iyi bir şeydir. Ama daha önemlisi onun Mesih'e yapışmasıdır. Yani Mesih'in elinde kullanılabilmek için ona ayrılmasıdır. Bunu yaptığın zaman Mesih'e ayrıldığında hayattaki yürüyüşün radikal bir değişime tabi olacaktır. Temiz hayvanı belirleyen ikinci şeret onun geviş getiriyor olmasıdır. Burada önümüze çıkan ruhsal ders Tanrı sözünü okumak ve onu hayatımızı almak konusunda zaman harcamamız gerektiğini söyler bize. Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında derneğinde oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından, Rabbin sözünden alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür diyor 1. mezmurda. Ne mutlu o insana diyor. İnsan Tanrı'nın yasasını, Tanrı'nın sözünü okuduğu zaman mutlu oluyor. Onun üzerinde derin derin düşündüğünde mutluluğun doruğuna erişiyor. İşte burada derin derin düşünüyor ifadesi İbranice'de geviş getirme anlamını çağrıştırır. İneğin yapısına bakarsak onun iki ayrı midesi olduğunu görebiliriz. Sabahleyin tarlanın körpe otlarını midesine indirirken bunlar ilk kamaraya girer. Eğer böyle söyleyebilirsem. Günün sıcağı basınca gölge bir yerde bir ağaç altında yatar ve geviş getirmeye başlar. Yani sabahleyin yediklerini tekrar yemeye başlar. Bu kez iyice çiğnenen ot ikinci kamaraya aktarılır. Geviş getirmek daha önce yenmiş olan bir şeyi tekrar yemektir. Tanrı sözünü de bu şekilde hayatımıza almalıyız. Bir kez okumak yetmez. Okuduklarımızı tekrar belleğimize getirip derin derin bunun üzerinde düşünerek tekrar okumalıyız. Okuduklarımızın üzerinde evet düşünmeliyiz. Ne diyor? Peki bu okuduklarım benim hayatım için ne diyor? Bana ne öğretiyor? Bunların üzerinde derin derin düşünmek. Ya da Tanrı sözünü okurken sadece okuyup geçmek değil, okuduklarımızın üzerinde kafa yormaktır aynı zamanda. Başka bir sözle Tanrı sözünü okurken sadece okuyup geçmek değil, okuduklarımızın üzerinde kafa yormalıyız. Tarihi açıdan başlayıp gerideki nedene ve bugün bize ne demek istediğini anlayana kadar araştırmalı ve üzerinde düşünmeliyiz. Temiz sayılmayan hayvan az önce belirttiğim bu gereğin her ikisini de aynı zamanda yerine getirmiyor. Bazı hayvanlar geviş getirebilir ama çatal tırnaklı değildirler. Bazıları çatal tırnaklı olabilir ama geviş getirmiyorlar. Böyle hayvanlar yemek için temiz sayılmıyorlar. Suda yaşayan bazı hayvanların eti de yasaklanmıştı. Suda yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz diyor yasanın tekrarı 14. bölüm 9-10 ayetlerde. Pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz ama pulsuz ve yüzgeçsiz canlıların hiçbirini yemeyeceksiniz. Bunlar sizin için kirli sayılır. Suda yaşayan hayvanlarda iki özellik aranacaktı. Pullu ve yüzgeçli olacaklardı. Ancak bunları yiyebilirlerdi. Bunun ardından temiz ve kirli kuşlar sıralanır. Günümüzde birçok insan kendilerini tekrar Musa'nın yasası altına sokmaya çalışıyorlar. Özellikle domuz etine hiç dokunmuyorlar. Bu konuda beni suçlamaya giriştikleri zaman hemen 12. ayeti onlara hatırlatırım. Şunlar da kirli sayılır. Temiz sayılan bütün kuşları yiyebilirsiniz. Etini yemeyeceğiniz kuşlar şunlardır. Kartal, kuzu kartalı, kara akbaba. Yasanın tekrarı 14, 11 ve 12. ayetler. Tanrı'nın bu yeme konusunda verdiği buyruklara genel olarak baktığımızda iki neden görüyoruz. Birinci neden sağlık açısından, yani hijyenik nedenlerden ötürü. Bazıları, bazı hayvanlar ise putperest törenlerde kullanıldıklarından dolayı kirli sayılmaktadırlar. Her yıl tarlalarınızda yetişen ürünlerin ondalığını bir yana ayıracaksınız. Tahılınızın, yeni şarabınızın, zeytinyağınızın ondalığını, sığırlarınızın ve davarlarınızın ilk doğanlarını Tanrınız Rabbin adını yerleştirmek için seçeceği yerde onun önünde yiyeceksiniz. Bunu yapın ki her zaman ondan korkmayı öğrenesiniz. Yasanın tekrarı 14, 22, 23 ayetler arası. Ona hizmet ettikleri süre Tanrı kendi halkını bereketleyeceği konusunda vaatte bulunmuştu. Rab'den aldıkları bu bereketin onda birini geri Rab'be vereceklerdi. Gerek toprağın ürünü, gerekse sürülerinin çoğalması olsun, verilen bereketin onda biri Rab'be aitti. Bu ondalıklar Rab'bin evi ve orada hizmet edenler içindi ve Rab'bin önünde yemeleri gerekiyordu. Burada Rab'bin önünde kurulan özel bir sofradan, özel bir şölenden söz ediliyor. Ondalığınızı gümüşe çevirin. Gümüşü alıp Tanrınız Rab'bin seçeceği yere gidin. Gümüşü dilediğiniz şekilde kullanın. Sığır, davar, şarap, içki ya da canınızın istediği başka bir şey alın. Siz ve aileniz orada Tanrınız'ın Tanrınız Rabbin önünde yiyecek ve sevineceksiniz. 25-26. ayetler. Verilecek ondalık ürün ve hayvan olduğu için bunların uzak bir yerden tapınağa taşınması zor olduğundan dolayı Rab onlara bir kolaylık tanıdı. Ondalığı gümüşe çevirip onu o şekilde tapınağa getirebilirlerdi. Tapınağın bulunduğu yere gelince orada gereken ürünü ya da hayvanı satın alıp Rab'be sunabilirlerdi. Her 3 yılın sonunda o yılın ürününün bütün ondalığını getirip kentlerinizde toplayın diyor yasanın tekrarı 14-28. ayette. Değerli dostum, Tanrı'nın verdiği yasayı incelerseniz göreceksiniz ki aslında 3 ayrı ondalık ödemesi yapıyorlardı. Yani kazandıkları şeyin sadece %10'unu değil %30'unu Rab'be veriyorlardı bu halk. Yıllık kazancın %10'u hemen tapınağa veriliyordu. Ama buna ek olarak her 3 yılın sonunda da ondalıklarını vermeleri gerekiyordu. Öyle ki sizin gibi payları ve mülkleri olmayan Leviler, kentlerinizde yaşayan yabancılar, öksüzler, yetimler, dul kadınlar gelsinler, yiyip doysunlar. Bunu yaparsanız Tanrınız Rab el attığınız her işte sizi bereketleyecektir. Yasanın tekrarı 14 ayet 29. Tanrı Levilileri kendisine ruhsal hizmette bulunmalar için seçmişti. Onların aç kalmasını istemiyorlardı. İlginçtir ki yalnız Levilileri değil, yabancıları, öksüzleri ve dul kadınları da düşünüyordu Tanrı. Eğer onlar bu şekilde hareket ederlerse, Rabbin sözlerine uyarlarsa, öyle yaşarlarsa, Rab de onları bereketleyeceğine söz verdi. Bunun altını yeniden çizerek söylemek istiyorum. Burada yeniden görüyoruz ki Rabbimiz yoksulu, fakiri, yetimi, öksüzü, dul olanları düşünüyor ve onları koruyor. Nitekim Tanrı sözü Özdeyişler 19. bölüm 17. ayette şöyle okuyoruz. Yoksula acıyan kişi Rab'be ödünç vermiş olur, yaptığı iyilik için onu Rab ödüllendirir, bereketler.